SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. İyi günler sayın dinleyiciler. Yavuz Oğan'la yeni bir Türkiye gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Bey, Ceren Özdemir cinayeti var. Toplumda büyük tepki yarattı bu. Bize biraz gelişmeleri anlatabilir misiniz lütfen?
Herkes empati yaptı. Herkesin çoluğu var, çocuğu var, kızı var. Bu olay bir sadistin, bir psikopatın yaptığı bir olay gibi göründü. Önce büyük tepki topladı ama işin detaylarına girildiğinde başka şeyler ortaya çıktı. Böyle bir insan kapalı cezaevinde bu kadar süre kaldıktan sonra açık cezaevine ancak iyi halden veya işte belli bir süreyi doldurduktan sonra psikolojik durumu düzgünse, islah olduysa gönderilebilecekken cezaevindeki gözetim kurulu, ki bunun içinde psikolog var, psikiyatr var, sosyal davranış uzmanı var, cezaevi müdürü var, yardımcısı var, bunların onayıyla açık cezaevine gönderiliyor. Adamın psikolojik olarak sıkıntısı olduğu çok açık. Eğer doğru, düzgün bir tetkik yapılabilseydi, test yapılabilseydi bu adam açık cezaevine geçemeyecekti. Açık cezaevine geçemeyince firar etme şansı olmayacaktı. Çünkü açık cezaevlerinde kapıda kontrol yok, dikenli teller yok, işte jandarma bulunmuyor. Sadece içerideki infaz koruma memurlarının gözetiminde sistem devam ediyor. Biraz daha cezasının büyük bölümünü çekmiş, islah olmuş insanların bulunduğu yer. Oraya gitmeseydi firar edemeyecekti. Firar etmeseydi bu genç kızın pırıl pırıl, hayat dolu fotoğrafları yayınlandı. Genç kızın hayatı devam ediyor olabilecekti. Tamamen tesadüflerle seçilmiş bir insanın başına gelmiş bu olay sistemin bir sorunu olarak görünüyor ve tartışma da buradan yürüyor. Bakanlar açıklama yaptılar. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili soruşturma yapıyor diye Adalet Bakanı'nın böyle ortadan bir açıklaması var. İçişleri Bakanı içinde bulunduğu psikolojik duruma bir dikkat çekti. Ama özel bir durum olabilir, ona bakıyoruz gibi kafaları karıştıran bir şey söyledi. Türkiye'de infaz sistemi bir herhangi birisi böyle bir olumsuz olaya karıştı diye değişecek hali yok. Birçok işte testlerden geçmiş bir düzen dedi. Ona da tepkiler doğdu. Çünkü infaz sistemi böyle de böyle bir adam nasıl sokağa salınabiliyor? Bunun bir açıklaması henüz yapılabilmiş değil. Yani olay çok daha taze, çok daha sıcak ve üzerine tartışmalar devam ediyor. Ailesi perişan ve cezasını almalı ama sorunlar da cezalandırılmalı diyorlar. Önümüzdeki süreç tutuklandı Ceren Özdemir'i öldüren. Önümüzdeki süreçte bir dava süreci devam edecek. O dava sürecinde büyük olasılıkla da cezaevindeki bu sistemler, kurullar, kurulların nasıl karar verdiği, hangi raporlarla bu adamın dışarıya salındığı, açık cezaevine gönderildiği üzerine tartışma sürecek ama çok büyük bir acı tabii.
Yavuz Bey, bu arada geçen hafta duyduğum bir şey, İçişleri Bakanı'nın Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz sözü. Bu konuda bir gelişme var mı?
Peş peşe 2-3 açıklama birden yaptı. Yakın zamanda eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Adil Öksüz'ün böyle bir anda ortadan kaybolmasının mümkün olmadığını, yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor olabileceğini, kullanıldığı için öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çünkü böyle bir adam kullanıldıysa konuşur diye endişelidir ve öldürülür demişti. Bundan 2 hafta önce. Sonrasında İçişleri Bakanı'nın işte 2-3 gün önce yaptığı bir açıklama var. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz dedi. Yani yaşadığını söyledi. Avrupa'da bir ülkede olduğundan bahsetti. İsim vermedi. Peşindeyiz dedi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer cümleler etti. Belçika'da, Almanya'da geziyor, seyyar halde dedi. Bununla ilgili işte şu anda bulunduğu yeri söyleyebilir misiniz? Ülke ismi vermeyeyim dedi. Yunanistan'a gittiğinden bahsetti. En son açıklamada Cumhurbaşkanı'na ait. Belki de o da dedi Apo gibi paketlerini Türkiye'ye getirirse en iyisi o olacak dedi. Şimdi tabii kafa karışık, çok somut bilgi yok. Hem İçişleri Bakanı'nın açıklamasında hem de Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında şurada şu ülke tarafından korunuyor, şurada kalıyor, bunu tespit ettik gibi bir cümle yok. Ama yaşadığını anlıyoruz açıklamalardan. Ya da taktik icabı bu tip açıklamalar yapılıyor. Bulunduğu yerden ayrılsın ve istihbarat örgütleri ya da işte Türkiye'nin birimleri bunu tespit etsin diye. Ancak dediğim gibi elde henüz somut bir bilgi yok. Sadece yapılan iki açıklama var. Bir Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı tarafından Adil Öksüz'ün yerini tespit ettik. İşte şurada burada ama ülke ismi vermeyiz. Gerekirse paketleyip Türkiye'ye getiririz şimdi.
Yavuz Bey, NATO bu hafta 70. yılını kutladı. Türkiye'de öncesinde ittifakın Baltık planını YPGP'de terörist ilan edilirse kabul edeceğini söylemişti. Ne oldu sonuçta?
Edilmedi. Yani terörist örgüt olarak kabul edilmedi. Çünkü zaten YPG ile Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'daki ülkeler de koalisyon ortağı olarak çalışıyorlar. Türkiye ben bir terör tehdidiyle karşı karşıyayım. Biz de müttefiksek, NATO bir savunma örgütü, bir saldırı karşısında birimiz hepimiz için diyorsak eğer, böyle bir örgüt karşısında, böyle bir örgütün saldırısı karşısında da benim yanımda olmanız lazım. Bunu da terör örgütü olarak kabul etmeniz lazım. Yoksa Baltık planını ben veto ederim demişti. Ve bu aslında 70. yıl zirvesinde de bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Ama toplantıya girildi. Toplantı zamanına kadar Türkiye bu vetosunu devam ettirdi. Toplantıda Türkiye bu vetosunu kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vetosunu kaldırma gerekçesi olarak da bizim terörle mücadelede yanımızda olacaklarına ilişkin söz verdiler ifadesini kullandı. Sonuç bildirisine, zirvenin sonuç bildirisine de buna ilişkin bir cümle yansıdı. Terörle mücadele, her türlü terörle mücadelede üye ülkelere, diğer ülkelerin destek olacağı biçiminde. Ama YPG ile ilgili bir ifade kullanılmadı. YPG ile ilgili koalisyon güçlerinin Suriye'de görev yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok. Hatta bazı uzmanlar Türkiye'nin bu taktiğiyle YPG'nin Avrupa nezdinde, NATO ülkeleri nezdinde meşrulaştığını, bir aktör haline geldiğini, Türkiye'nin yanlış bir taktik izlediğini de söylüyorlar. Yani belki netice olarak baktığımızda hiçbir şey olmadı. Baltık'la ilgili plan devreye girmiş oldu. Ülkelerin pozisyonlarında bir değişiklik yok. Türkiye'nin YPG ile ilgili görüşünde değişiklik yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinde bir değişiklik yok. Her şey dün nasılsa zirve sonrasında da o halde kaldı.
Bu hafta aynı zamanda ilginç bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkan bir yasa teklifini reddetti.
Çok enteresandı gerçekten. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunduğu termik santrallerin 2,5 yıl daha bacalarına takılacak filtreler için zaman kazandığı bir yasa düzenlemesiydi bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünde, kabul edildiğinde çok ciddi tepkilere de neden oldu. Çevre örgütleri çok ciddi tepki gösterdiler. Bir milletvekili, MHP'li milletvekili bu bacalardan çıkan zehirli gazın, dumanın orada bulunan insanları, o çevrede bulunan insanları zehirlediğini, bunların mutlaka durdurulması gerektiğini söylemişti yasa görüşmeden önce. Sonra yasa geldiğinde ona evet dedi. Birçok AK Partili de evet dedi ve savundu genel kurulda toplantılar sırasında. Sonrasındaki eleştiriler sırasında eleştirilerle ilgili de savunmalar yapıldı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan insanların sağlığıyla oynanamaz, bu anayasada yer alıyor zaten, ben de anayasal hakkımı kullanıyorum diyerek kendi partisinin genel başkanı olduğu partinin getirdiği düzenlemeyi veto etti. Tabii kafalarda soru işareti var. Cumhurbaşkanı'nın habersiz mi getirdi bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işleyen sisteme baktığınızda bu pek mümkün değil. Çünkü yasal düzenlemeler büyük oranda Beştepe'de, Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde, kendi personeli tarafından hazırlanıyor, sonra milletvekillerine gönderiliyor. Cumhurbaşkanı'nın vetosundan sonra bu yasayı savunan milletvekilleri mecliste Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiler sosyal medya üzerinden. Bu da çok tartışıldı. Parti devletine delil olarak bir başka gösterge ise Ömer Çelik'in bu vetoyu açıklaması gösterildi. Çünkü Ömer Çelik AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. Cumhurbaşkanı veto ediyor. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı bu vetoyu açıklıyor. Yani biraz yönetim sistemine ilişkin eleştirilerle birbirine karışmış durumda bu veto meselesi. Üzerinde de çok konuşuldu, çok tartışıldı ama neticede en azından bacalardan çıkacak zehirli gazın 2,5 yılda çıkmasına izin veren yasa, toplumsal tepki de olsa, parti içindeki bir takım karışıklıklar da olsa, ihaleler yenilenecek de olsa, başka gerekçelerle de olsa iptal edilmiş oldu. Yani termik santrallerin bulunduğu bölgedeki insanlar kazandı.
Yavuz Bey, son olarak Ahmet Davutoğlu düğmeye basmış gibi görünüyor. Kendi partisini kurma amacıyla insanları topladı. Bazı isimler öne çıktı.
Evet, Yusuf Ziya Özcan gibi eski YÖK başkanı, bir eski, daha doğrusu partiye girmek için istifa eden eski Viyana Büyükelçisi, Nihal Olçok gibi AK Parti içinde tanınan 15 Temmuz'da ölen ismin eşi. Bu tip isimler var Davutoğlu'nun partisinde ve artık düğmeye basılmış durumda. Kurucular kurulu bir araya geldi, bir kampa girdiler. Orada parti programı üzerine konuşuyorlar. Sonrasında partinin tüzel kişiliği için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacak ve sonrasında da parti kurulacak. Şimdi biraz isim ve amblem üzerinde konuştukları, tartıştıklarını anlıyoruz. Ankara'da bir genel merkez binası tuttuklarını biliyoruz. Yani AK Parti içinden iki parti doğuyor. Bunlardan birisi Davutoğlu'nun partisi, bir diğeri Babacan'ın partisi. Davutoğlu'nun partisi biraz daha erken yola çıkmıştı. Zaten açıklamaları da daha kamuya açık bir biçimdeydi Davutoğlu'nun. Babacan biraz daha derinden ve az konuşarak yapıyor bu işleri. Henüz ismine ilişkin bir netleşmiş bilgi yok, amblemine ilişkin. Ama birkaç gün içinde onların da belirlenmesi ve artık daha kurumsal olarak yola çıkması bekleniyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.